Ayrım 33, Grizi 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 302. Çeteler. Esir bir memleketin dağlarında tek ve hür bir tüfek varsa o memleketin boynu diktir. Dağın yamacından yıldız mahşerini seyrediyordu Cemal. Havada ter ve deniz serinliği vardı. Işığa ve sessizliğe usulca uyanan, ferah bir bebek gözü gibi derinleşmişti gece. Her ağaç gündüzleyin gökyüzünden ve güneşten aldığı sesi salıveriyordu yıldız alacasına. Çocuklar uyuyorlardı şimdi. Karısı ölmüş, Rukiye'yi yağmurlu bir günde gizli bir imam nikahıyla Ereğli'den alıp Zonguldak'taki evine getirmişti. Aklı fikri Rukiye'deydi hep. Kadının sesini, konuşmasını hayal ettikçe tüm benliğini yaşama ve inceliğe bağlayan, esrikleştiren o gizemli, güzelim iç sesleri çoğalıyordu. Kolay seven bir adam değildi Cemal. Sevdiği zaman da çocuklar gibi saf ve hesapsız seviyordu. Hele bu sevginin özünde mavi bir ışık, yani aşk varsa, o zaman tüm varlığını, ruhani ve cismani kıpırtılarını, alametlerini aşka rağm ediyor, dili, tarzı, sohbeti güzelleşiyor, çiçek bahçesine dönüşen bir yeryüzünde buluyordu kendini. Gençliğinde birkaç kez aşık olmuştu Cemal. Sevilen insanın duygu dünyasına açılmanın, orada eribenin, sorun olmanın, durmaksızın yeniden doğmanın, ona ve ondan doğmanın anlamına yabancı değildi. Firarilik Rukiye'yi, Rukiye ise duyarlılığı getirmişti. İnsan dağa yaslanıp ay ışığında nişangahına bakarken güzel hayaller kurabilirdi. Sevgiyi ilmik ilmik dokuyabilir, dokuma çabasında o çabanın ya da o ilmiklerin uyumlu bütünlüğünde kendi özüne kavuşabilirdi. İnsan inanılmayacak bir şekilde duyarlı hale gelebilir, toprakla bütünleşebilirdi. Irmağın sinesinde yansıyan ağaçları, hiç olmayacak bir yerde köklenen bir çiçeği, içi bembeyaz, dışı mavi ve mini minnacık bir kuş yumurtasının kabuğunu, aç bir kedinin rengarenk yanan gözlerini görünce sevdiceğini anımsayabilirdi. Birden bir yerlerden, dağın dibinden gelen bir ıslık sesi duydu. Ayağı fırladı hemen. Islığı çalan Laz Emin'in 50 kişilik çetesinden Üryan Ali'ydi. Islığa ıslıkla cevap verip aşağılara indi Cemal. Çalıların çevrelediği küçük bir tarlada tokalaştılar. Üryan Ali Cemal'i alıp az ötede bekleyen Laz Emin'in çetesine götürdü. Çoğunu çöken cephelerden firar eden eski madencilerin oluşturduğu çete pür silah ayakta bekliyordu. Baş firari Laz Emin karanlığa kurt gibi baktı. Yaklaştı, hararetle kucakladı Cemal'i.
''Aramıza hoş geldin Cemal kardeş'' dedi. ''İştirak Yuncu Ahmet'le Abdurrahman'ın senin hakkında anlattıklarını dinledim. Seni daha görmeden sevdim. Senelerce tek başına bu dağlarda kalmışsın. Müfrezemizin sen misali yiğitlere ihtiyacı var.''
Cemal 50 kişiyi yöneten kendinden emin ve kararlı bir çete reisinin övgüsünden utandı. Kol düzenine giren çete neferleriyle tokalaştı. Kol daha fazla beklemeden çay damara doğru harekete geçti. Cemal yıldız aydınlığına ve yürüdükçe çoğalan tüfeklerin yaydığı iyimserliğe yaslandı. Güçlü ve güvenlikli hissetti kendini. Yeryüzü küçüldü. Birlik maden sahibi Maksut Çivi'nin çay damardaki evine vardığında gece yaralanmıştı. Maksut Bey tüm birliği evin alt ve üst katında misafir etti. Birliğin geleceğini önceden bildiği için 4 keçi kestirmiş, lenger lenger bulgur pilavı hazırlatmıştı. Laz Emin, sağ kolu Giritli Ahmet, Üryan Ali, Hüseyin, çeteye yeni katılan Cemal ve bir kısım çete elemanıyla üst kattaydı. Maksut Çivi Halatır'dan ve Cemal'i göz sigasına çektikten sonra,
''Muhterem yarenlerim'' diye söze girdi. ''Memleket harbi kaybettiğinden bu yana hayatımızın bir tadı, bir manası kalmadı. Dağlar asker kaçaklarıyla doldu.''
Bunu derken kaçakları göz ucuyla süzdü ve herhangi bir yanlış anlamayı engellemek amacıyla öksürdü.
''Çok şükür ki sizin gibi vatansever, kuvayi milliye çeteleri bir güç olarak ortaya çıktı ve milletin medarı iftiharı oldu.'' Esir bir memleketin dağında tek ve hür bir tüfek varsa o memleketin boynu diktir.
Laz Emin derin bir gurur ve katıksız mutlak bir varoluş duygusuyla sırtını duvar halısına yasladı.
dört köşe burnuna ve iri çakır gözlerine görkem katan pala bıyıklarını sıvazladı, yukarıya doğru burdu uçlarını. Yüzünün asaleti ve sufli iklimi tatlı bir çocuk tebessümüyle yumuşadı.
Öyle bir zamana girdik ki diye sürdürdü Maksud Bey. Memlekette var olan her şey insanı kendisiyle ısrarla alakadar olmaya çağırıyor. Bir yanda Yunanlılar, bir yanda İtilaf devletleri, bir yanda Ermeniler. Memleket parçalanma feryadı içindedir yarenler. Arş yiğitler vatan imdadına sözü tam da bugün için söylenmiştir.
Lazım'ın Maksud Bey'in değiştiğine, geçmişte olduğu gibi birilerini katakulliye getirme çabası içindeymişçesine konuşmadığını, yüzüne nereden geldiği belli olmayan ciddi bir sorumluluk ve baba erdemi havasının egemen olduğunu fark etti. Kim ne derse desin devir kesinlikle değişmiş, dağdaki eşkıya çetelerinin değeri artmıştı. Devrek eşrafının kurduğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucularından olan ve Ermenileri Devrek'ten topluca kışkışlamaya çabalayan Dangaz İbrahim Efendi de iki gün önce konağında Devrekli Muharrem'in 32 kişilik çetesine ziyafet vermiş, muvazzaf askerliğini Yemen'de tabur başçavuşu olarak yaparken kaçıp Devrek ve çevresinde eşkıyalığa başlayan Muharrem'i Devrek'in Kuvayi Milliye Kumandanı olarak ilan etmiş, överek göklere çıkarmıştı. Ünlü eşkıya İpsiz Recep'le Baso Mustafa'nın adları da dillere destan olmuştu şimdiden.
Almanlar çekildi diye sürdürdü konuşmasını Maksud Çivi, eski bir Almancı olduğunu gizlercesine. Fransızlar istila etmeye başladılar kömür havzamızı, namus, şeref ve haysiyetimizi istila etmeye başladılar. Kendi temelinden emin olmayan, meczup, hafif matemli ve esrimeli renklerle ağırlaştı sesi. Gözlerimle şahit olduğum o kara günü 8 Mart'ı hiç unutmam. Vicdanım kanadı o gün benim. Topu topu bir tabur Fransız askeriydi karaya çıkan. İlkin yayla, rüzgarlı meşe ve ikinci makas kesimlerini ele geçirdiler. Limanın giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldıklarında milli kuvvetlerimizin uyuduğunu düşündüm. Tek başına saldırmak geldi içimden. Yerleştikleri Fener Mahallesi'ni de yasak bölge ilan ettiler. Menfur emellerini, faaliyetlerini sinsice yürüttüler. Daha o zamanlar belliydi niyetleri. 32. Kafkas alayının 3. taburunun bulunduğu pavyonların derhal boşaltılmasını istediler. Bu havzaya yeni Fransız kuvvetlerinin geleceğini gösteriyordu. Fransızların bu isteğine kimse mukavemet etmedi. Alay kumandanı 3. taburun neferlerini Zonguldak'a 45 dakika mesafede bulunan, seferberlik esnasında inşa edilmiş olan harap samanlıklara nakletti. Beni işte bu teslimiyet harekete geçirdi. O günden beri hareket halindeyim. Yarenlerim, dostlarım, kardeşlerim, düşmanın gayesi açıktır. Düşman mermileriyle postallarının altındaki kabara çivileriyle mübarek vatan topraklarını çiğnemek istiyor. Manevi dünyamızda delikler açmak istiyor. Milleti de o deliklerden bakan deliler güruhuna çevirmek istiyor.
Laz Emin'in gururuna dokundu anlatılanlar.
Memleketin sahipsiz olmadığını gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz onlara diye çıkıştı. Kan, barut, ateş siperlerinde piştik. Arkamız orman, arkamız dağdır bizim. Yaslanır saldırırız. Kurşun geçirmez gece karanlığına, sığınır saldırırız. Herkes bilir ki onlar havzadaki kömürlere geldiler. Bundan evvel topsuz tüfeksiz Ereğli madeni hümayunu olarak gelmişlerdi. Şimdi toplu tüfekli geldiler. Kendi evlerine gelmediklerini yakında anlarlar.
Laz Emin'in bu çıkışı Maksud Çivi'nin içini aydınlattı. Memleket zemine ve ayaklarına kavuşan kendi masal kahramanlarıyla tanışmaya başlamıştı. Dağdaki çeteleri arkasına alıp havzada silahlı ciddi bir güç merkezi haline gelmesi durumunda, ülke çapında örgütlenen genel direnişin havzadaki sözcüsü olacak, maden sahipleri üzerindeki otoritesi artacak, işgalin kırılmasından sonra elinde bulunan ocakları yeni ocaklarla çoğaltabilecekti.
''Hissiyatını anlıyorum Emin Bey'' dedi. ''İşgal karşısında bırakalım insanı. Bu memleketin her ağacının bile infial içinde olduğu herkesin malumudur. İnşallah muvaffak olacağız.''
Cemal şaşkın ve keyifliydi. Jandarmanın gelip bu kadar silahlı insan içinden kendisini alamayacağını, firarilik döneminin artık kapandığını düşünüyordu. Sohbet dağlarda çeteleşen firarilerin memleketi kurtaracak güçler olduğunu gösteriyordu.
İstanbul hükümeti havzada gücünü ve egemenliğini kaybetmişe benziyordu.
Milli mücadele başlamıştır ve var gücüyle devam etmektedir arkadaşlar diye sürdürdü Maksut Çivi. İstanbul'dan Ereğli ve Akçakoca yoluyla Anadolu'ya bir yardım hattı kurulmuştur. Bu hattı kullanarak Anadolu'ya gönüllü, silah, mühimmat ve kömür göndermek zorundayız. Bildiğiniz gibi Fransızlar 8 Mart'ta Ereğli'ye de asker çıkardılar. Ereğli'yi karadan Düzce isyanı, denizden de Fransız zırhlılarıyla abluka altına aldılar ama Ankara ile bağlantısını kesemediler. Kahraman Ereğli halkı boyun eğmedi, sağduyulu davrandı.
Rüştiye Mektebi baş muallimi Nimet Efendi'nin rehberliğinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurma çabası içine girdi ve ciddi bir güç haline geldi. Bizim de dağınık kuvvetlerimizi toplayıp ciddi bir güç olmamız gerekiyor. Bu memleketin sahipsiz olmadığını dosta düşmana göstermenin zamanı geldi çattı. Gücümüzü bilmemiz, milletten gizlemememiz lazım.
Herkes kalbindeki hazineyi aşikar ederse gücümüz ortaya çıkar dedi Lazemin.
Maksut Çivi sözdeki kinayenin gücünden huylandı. Lazemin'in otoritesinden dolayı huylanışını açığa vurmaktan kaçındı.
Küçük çetelerin birleşmesi lazım diye sürdürdü Maksut Çivi. Bizim nizami kuvvetlere ihtiyacımız var. Ereğli Zonguldak Kandilli arasında Şekavet'te bulunan Kürt Ali çetesinin gelip size katılması mıntıkanın asayişi bakımından da iyi olur.
Kürt Ali gelip katılmaz bana dedi Lazemin. Her çete kendi tüfenk menzilinde hüküm fermandır. İpsiz Recep'e, Devrekli Muharrem'e, Eğri Ahmet'e, Basso Mustafa'ya, Dursun Reis'e, Köroğlu Mustafa'ya, adaşım Lazemin'e, Trabzonlu Mustafa Kaptan'a, çetelerinizi alın gelin bana katılın desem gülerler. Her birinin emri altında bir çete var. Çete çetedir, müstakilse yaliteyi sever. Bunları Fransız işgal kuvvetlerine karşı ikna etmek lazım. Bunu da yapsa yüzbaşı Cevat Rifat Bey yapabilir. İpsiz Recep'in 120 kişilik kuvveti var. İpsiz Recep'i ikna ederse diğer çetelerin iknası kolaylaşır. Devrekli Muharrem'i birlik için ben ikna etmeye çalışırım. Onun çetesindeki mühim adamların çoğu benim çetemdeki adamların akrabasıdır. Lazebi'nin sağ kolu durumunda olan Giritli Ahmet, Deli Şakir'in Hasan'la baş ocakçı Hüseyin'i ben ikna ederim dedi.
Yarım çavuşun İsmail ile Pat Ahmet'in Niyazi benim kan kardeşim sayılırlar diye söze girdi Üryan Ali. İkisi de benim sözümü dinlerler. Hacı Hafız'ı katarım bu işin içine. Yalnız Siyami'nin Ahmet ile Delik Şakir'in Hasan katılmayı kabul etmezler. Onları da etse Darendeli'nin Mehmet'i ikna eder.
Ağalardan Tosun'un Muharrem'i de Darendeli'yi ikna eder.
Her neyse diye arkaya yaslanıp ıhlamurundan bir fırt çekti Lazemin. Biz söyleriz, katılırlarsa iyi olur, katılmazlarsa da kıyamet kopmaz. Beyim olan her çetenin işgale karşı harekete geçmesidir. Bizim mekanımız yok, karanlığımız ve baskınımız var. Biz her taşı, her çalıyı tanırız. Onların da gambotları, kıtaları, kışlaları, dağ topları var. Biz onların nerede olduğunu biliriz. Bizim nerede olduğumuzu bizden başka kimse bilmez. Bizim ne zaman nerede olacağımızı biz de bilmeyiz.
Maksut Çivi hesapların, ihtimallerin, kuşkuların ve korkuların külçeleştirdiği kafasını önündeki defterden ağır ağır kaldırdı. Lazemin'le göz göze geldi.
Gayret eder de gücümüzü gösterirsek emin kardeş, İstanbul hükümetine bağlı memurlar da bizim safımıza geçer.
Biz dağız, vatanız Maksut Bey, isterse geçmesinler.
Cemal Lazemin'in bu yapmacıksız, saf, cesur ve mert kişiliğinin tüm çete mensuplarını etkilediğini, ona olan derin bağlılığın bu kişilikten kaynaklandığını düşündü. Bunca yıllık firarilik döneminde Devrekli Kör Bayram'la ilgili anlatılan hikayelerin etkisi altında kalıp bir çete kurmamış olmasına ayıflandı. Bakışlar merdivenlerden birbirlerinin ardı sıra yukarı çıkan iştirak yuncu Ahmet'le Abdurrahman'a yöneldi. Lazemin sevinçle ayağa kalktı.
''Allah'ın işine bakın, ben de nerede kaldılar, niye gelmediler diye şimdi sizi düşünüyordum.'' diyerek teker teker kucakladı gelenleri.
Misafirleri kollarından tutup oturduğu yere getirdi. Çete mensupları sıkışarak yer açtılar. İştirak yuncu Ahmet'i sağına, Abdurrahman'ı da soluna oturttu. Hallerini, hatırlarını sordu. Ekim devrimini savunan bu iki kişiye Maksut Çivi gibi bir ocak sahibinin evinde Rusya ile ilgili son haberleri sorup onları zor duruma sokmaktan kaçındı.
onları sohbete dolaylı olarak sokma arzusunu da bastıramadı.
Maksud Bey, ne dersin? Bolşevikler bize yardım ederler mi?
Lazemi'nin sorusunu kaşlarını çatarak karşılayan Maksud Çivi, göz ucuyla iştirak yığıncı Ahmet'i ve yoldaşlarını süzdü. Bolşevikler de bizim gibi itilaf devletleriyle harp halindeler. Bu bakımdan yardım edebilirler. Ama bizim yolumuz onlarınkinden çok farklıdır. Biz sınıfsız, zümresiz, imtiyazsız, Müslüman bir milletiz. Bizim Bolşevizme ihtiyacımız yoktur. Onlar da bize göre bir idare değil.
Bu havzanın üstü cennet, altı cehennemdir Maksud Bey diye söze girdi iştiraki yuncu Ahmet. Cehennemdeki ateşi yer üstüne çıkaran, bütün memleketi ısıtan, çarkları döndüren, hayata biçim veren bir sınıf var ki o da amele sınıfıdır. Rus ihtilali bir amele ihtilalidir. İnancım odur ki bu ihtilal yakında Anadolu'ya silah ve cephane gönderecek, amele sınıfının işgalcilere ve onların içteki uzantılarına karşı ayağa kalkmasına yardım edecek.
Lazem'in iştirakçı Ahmet'in cesaretini zevkle ve hayretle karşıladı. Maksud Çivi çoğunluğunu firari madencilerin oluşturduğu bir çete içinde böyle bir tartışmanın uygun olmayacağını düşündü.
İnşallah Bolşevikler bize kayıtsız şartsız yardım ederler. Biz de kendi yolumuzda emin adımlarla yürürüz.
Memlekete hangisi yararlıysa Allah onu nasip etsin diye mırıldandı Lazem'in.
Sınıfı zümreyi bilmem ama bir memlekette her kuş olur dedi Giritli Ahmet. Karga, serçe, güvercin, şahin. Mühim olan serçeyi kargaya, güvercini de şahine yem etmemektir.
Söze girmemek için kendini güçlükle zapt eden Cemal, amele yer altından yer üstüne çıkar da işgalcilere karşı yürürse, Zonguldak Ereğli'yi ele geçirirse bu havzada hiçbir şahin güvercini yiyemez.
Maksud Çivi, iştiraki yuncu Ahmet'le sıkı fıkı ilişkiler içinde olan Cemal'i iyi tanıyordu. İşinden kaçıp askere gitmeyen, tek başına dağlarda yıllarca dolaşan basit bir eşkıyayla tartışacak kadar seviyesiz de değildi. Askere gidip cepheden kaçanlar Cemal'den daha şerefli değiller miydi?
Her neyse bunlar memleketimizin meseleleri değil, içinde bulunduğumuz günler milli mücadele günleridir. İstanbul hükümetinin Ankara'ya karşı Adapazarı, Hendek, Düzce ve Bolu'da alttan alta faaliyet yürüttüğünü haber alıyoruz. Kuvvayi Milliye'nin her an tetikte olması elzemdir.
İstihbaratçı Ragıp Bey'in Bıçkıcı Bekir ve maiyetiyle birlikte içeri girmesi evin alt katında oturan çete mensuplarını ayağa kaldırdı. Hizmetçi Cafer'in yol göstericiliğiyle Ragıp Bey üst kata çıktı. Çıkmasıyla da Cemal'le göz göze gelmesi bir oldu. 5 yıldır listesini alıp aradığı eşkıyayı nihayet yakalamıştı. Ayağa kalkan herkesle el sıkışırken Cemal'le de el sıkışmak zorunda kaldı. Fellik fellik aradığı eşkıya oldukça rahat görünüyordu. Laz Emin'in çetesine katılarak dokunulmazlık kazandığı her halinden belliydi. Bıçkıcı Bekir'in krizi daha derindi. Kan tutmuş gibi tıslıyordu. Herkesle tokalaştığı halde Cemal'le tokalaşmadı.
33. Ayrımın sonu. Sayfa 309.